SBS Radio.
Avustralya gündemi programında yorumcu Levent Efe, arkadaşımız Nilgün Kılıç'ın sorularını cevapladı.
Evet, Levent Bey telefon hattımızda. Levent Bey merhaba.
Merhabalar.
Levent Bey, biliyorsunuz 27 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Ulusal Uzlaşma Haftası yapılıyor. Bu haftanın içindeyiz şu anda. Bu toprakların kadim halkı Avustralya yerlilerinin kültürü ve tarihinin kutlandığı bu haftanın teması bu yıl gerçeklerin dile getirilmesi. Sizce bu tema bu haftanın amacına uygun mu diye sormak istiyorum.
Kesinlikle uygun ve bunun gibi o kadar çok tema ve o kadar çok halledilmesi gereken konu var ki, yani her hafta uzlaşma haftası ilan edilse yine bitmez. Ama federal hükümetin ne bu haftayı ne de aborijinlerle ilgili sorunları fazla umursamadığını görüyoruz. Bilindiği gibi eski başbakanlardan Malcolm Turnbull kendi önüne getirilen Uluru Anlaşması'nı aborijini toplumun içindeki yetkililerin birlikte karar verip hükümete sunduğu o metni rafa kaldırmıştı. Bunun işte iki başlılık bu ülkede olmaz diyerek kaldırmıştı. Şu an liberal hükümetin bu konuyu fazla gündeme getirmeyeceğini tahmin etmek zor değil. Ancak bugün ilginç bir olay gerçekleşiyor. O da yine tabii bu hafta birlikte Victoria Eyalet Hükümeti'nin gözetiminde ve himayesinde bir treaty, anlaşma görüşmeleri başladı. Yani bu İşçi Partisi Federal İşçi Partisi'nin bir taahhüdüydü. Seçimi kaybettiler ama Victoria Eyalet Hükümeti'nin bunu gündeme getirmesi neredeyse federal hükümetlerin bu ve bundan önce hükümetlerin bir türlü yapamadığı bir şeyi bir eyaletin yapmasına çok olumlu bir örnek. Umarız öteki eyaletlere ve ileride federal hükümete de örnek olur ve aborjinlerle ilgili konular, işte onlarla ilgili anlaşmanın kağıda geçirilmesi ve bütün uzlaşmanın aşama aşama halledilmesi önümüzdeki dönemlerde gerçekleşir diye umuyoruz.
Evet, gelelim yeni kabineye. Hem onu konuşalım hem de Scott Morrison, biliyorsunuz, beklenenin aksine seçimi kazandı. Ve bu ona hiçbir liderin elde edemediği bir güce sahip olmayı da beraberinde getirdi. Morrison'ın seçim kampanyası süresince olağanüstü bir performansla kendisine karşı koalisyon içine yükselen sesleri de susturduğu yazılıyor medyada. Başbakanın kampanya boyunca çok samimi ve motive edici bir tarz takındığı ve kaybedeceği söylenen seçimi de bu şekilde kazandığı belirtiliyor. Siz de kampanya süresince başbakanı samimi ve motive edici buldunuz mu Levent Bey?
Yani ben kurallarına göre işi, politikayı tam olması gerektiği gibi, işte kendi anladığı şekilde oynadığı şekilde değerlendiriyorum. Yani politika günümüzde bir oyun, bir şovmenlik. Onu çok iyi bir şekilde yaptı. Yani politikaların bir kısmını onaylıyorum, bir kısmını onaylamıyorum, ayrı mesele, ama Avustralya'ya hangi görüşten olursa olsun böyle bir lider gerekiyor. Yani herkesin bir kısmı kendisini bulacağı, işte samimi bulacağı ve ya önderliğe layık bir kişilik lazım, ama Scott Morrison'ın partisi o kadar fazla görüşü bir arada bulunduruyor ki istediği şeyleri yapabilecek bir intiba zaten vermiyor. Yani lider olup olmadığı da önümüzdeki dönemlerde göreceğiz, ama şu anki yorumcuların gözden kaçırdığı bir şey var. Mesela Queensland'de bu geçtiğimiz seçimin en önemli konusu İşçi Partisi orada kaybetti. Ama daha hiçbir kampanya yokken Scott Morrison hasbelkader başbakanlığı ele geçirdikten sonra bir otobüs icat edip kasaba kasaba Queensland'i gezmişti. Onu herkes unutuyor. Yani şu an Liberal Parti Queensland'de bir takım gönülleri kazandıysa bu sadece seçim kampanyasında olmadı. Çok önceden beri Scott Morrison'ın belli ki bir ileri görüşlülüğü var ve işin kilidinin Queensland olduğunu o zamandan görmüş ki otobüse atladı. Bizim Türkiye'den eskiden bildiğimiz usul geze geze küçük küçük toplantılarla, mitinglerle orada insanlara kendisini tanıttı, sevdirdi. Yani bunlar tabii hepsi pozitif şeyler. Bugün de yeni kabinenin yemin töreni oldu. Bu akşam haberlerde bol bol göreceğiz onları. Tabii geçmiş dönemlerde Liberal Parti'nin 11 yıl başbakanlık yapan ve en işte Menzies'den sonra en önemli, en büyük başbakanlığını sergilen John Howard'ın bile ilk başa geldiğinde bu kadar etkili bir zafer elde etmediğini düşünüyor bütün yorumcular. Ve Scott Morrison o kadar tek başına, o kadar partisinden bağımsız ve kişisel eylemleriyle aldı ki yani parti içinde eli çok güçlendi şeklinde bir intiba var. Yani bir John Howard olacak mı onu tabii zaman gösterecek ama gerçekten kendi bileğinin hakkıyla aldığı bir seçimde umarız olumlu şeyler yapar. Kaldı ki ilk demeçleri, kabineyi kurduktan sonraki ilk demeçleri son derece yapıcı ve olumlu. Önümüzdeki günlere bakacağız.
Kabine demişken çok kültürlülükten sorumlu yeni bakan Jason Wood hakkında konuşalım dilerseniz biraz. Biliyorsunuz Afrika çetelerine karşı yaptığı suçlama nedeniyle özür dilemeyeceğini söyledi. Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
Evet, böyle şeyler bir insanın üstüne yapışıyor. Yani Jason Wood'un da daha hiçbir resmi görevi yokken, bir milletvekiliyken böyle bir demeç verdi. Ve bütün yetkililerin, sağduyu sahibi bütün yetkililerin daha temkinli yaklaştığı, işte bu Afrikalı gençlerin, Afrika kökenli Avustralyalı gençlerin işlediği suçlarla ilgili onları suçlayıcı, onları Avustralyalı gençler değil Afrikalı gençler olarak topluma bir hedef tahtası gibi gösterdiği açıklamaları Jason Wood'un üstüne yakıştı. Şu an yeni ilan edilen bu dış kabine tarzı bu bakanlıkta Jason Wood'un umarım yapacağı icraatlarla bu ilk intibayı siler diye umuyoruz. Gerçekten hem yeni gelen göçmenlerin hem de Avustralya'daki çok kültürlülüğün çok sağduyulu, çok herkesi kapsayıcı tavırlara ihtiyacı var. Umarız barış içinde bütün etnik toplumlarla uzlaşma içerisinde herkesi kapsayıcı bir icraat sürdürür diye umuyoruz.
Levent Bey, Can Bey size bir soru yöneltiyor yolladığı mesajda. İki bakanlık yeni kabinede değişmedi. Home Affairs Bakanlığı yani İçişleri Bakanlığı Peter Dutton ve Minister for Citizenship Vatandaşlık Bakanlığı David Coleman demiş. Parlamentoda geçen sene geçmeyen vatandaşlık yasa tasarısı tekrar gelir mi parlamentoya? Gelir diyorsanız eğer İngilizce şartı IELTS'de 5.5 şartı yasada yer alır mı diye sormuş.
Evet, parlamentoda kabinede değişmeyen bakanlardan haliyle Peter Dutton'ın neden değişmediğini hepimiz biliyoruz. Çok ciddi bir eğilimi temsil ediyor parti içindeki muhafazakar kanadın lideri. Onun için değişmesi akla bile gelmedi ve bu vatandaşlıkla ilgili ilan edilen, kamuoyuna sunulan öneriler işte İngilizce sınavı gibi işte genelde vatandaşlık sınavı gibi şeylerin sanıyorum tekrar gündeme getirilmemesi için bir neden yok. Peter Dutton güçlü olduğu sürece kaldı ki David Coleman da göç işleriyle ilgili sorumluydu ve bu konuda fazla bir Dutton kadar ağırlığı olmasa da o çizgide gidecektir. Önümüzdeki günlerde bakacağız. Sanıyorum aynı uygulamalar tekrar kamuoyunun gündemine sunulacak.
Mustafa Bey de size soru yöneltmiş Sydney'den. Uzun zamandır Avustralya'da ve dünyanın birçok ülkesinde climate change yani iklim değişikliği protestoları yapılıyor ve hükümetleri suçluyorlar. Halbuki bu sorunları bilinçli insanlar çözecek. Düşünsenize demiş, binlerce insan evlerinde kömür kullanan, odun kullanan kişilerin birden çok akrabaları olan insanlar var ve onlar çözecek. Bence insanlar protesto yapmadan önce kendilerini geliştirmeleri lazım. Dünyayı nasıl temiz ve sağlıklı tutarız diye. Acaba Levent Bey benim gibi düşünüyor mu demiş Mustafa Bey.
Kesinlikle aynı şekilde düşünüyorum Mustafa Bey gibi. Bu eylemleri tabii ki yapmaya devam etmek lazım ama bizim vatandaş olarak, toplum kesimleri olarak işte duyarlı kesimler diyelim Türk kökenli toplum olarak tek tek bireyler olarak hepimizin çevreyle ilgili duyarlılığımızı canlı tutmamız ve bu konuda hassasiyet göstermemiz lazım. Bu sadece hükümetlerin yapacağı bir iş değil ya da sadece hükümetlere baskı yaparak elde edilebilecek bir şey değil. Hükümetin şu anki durumuna bakınca tabii çevre ile ilgili bir sorun yokmuş, bu iş hallolmuş, zaten oyumuzu aldık, işte iktidara geldik, böyle bir konu gündemimizde yok gibi bir tavır tutunması muhtemel, ama buna karşı toplum kesimlerinin de duyarlı bir şekilde baskıyı sürdürmesi lazım. Biz vatandaş olarak yapacağımız çok çok fazla şeyler var. Kullandığımız malzemeler, alışveriş alışkanlıklarımız, evimizin çatısında bir güneş enerjisi sisteminin olup olmadığı, yani çok fazla bireysel olarak yapabileceğimiz şey var. Bunlara gayret edersek biz de çevreye katkıda bulunmuş olacağız.
Programımızın sonuna yaklaşıyoruz ama ben Melbourne'da parkta ölü bulunan kadınla ilgili de konuşmak istiyorum sizinle. Biliyorsunuz bu ölümün ardından evsizlerle ilgili tartışmalar yeniden yükselmeye başlandı. Konut bekleme listesinde 25 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 82.500 kişi olduğu söyleniyor. Eyalet hükümetinin, Victoria Eyalet Hükümeti'nin, Daniel Andrews'un bu konuda taahhütleri de var. Neler söyleyebilirsiniz bu konuda?
Bu çok derin, çok kapsamlı bir sorun maalesef. Çok fazla bileşeni var. Victoria'da her gece 2000 kişinin dışarıda yattığı söyleniyor. İşte uyuşturucuyla ilgili sorunlarla ilgili metadon ilaç verilmesi programındaki 14 bin kişinin neredeyse %10'unun eşsiz olduğu söyleniyor. Yani o kadar iç içe sorunlar yumağı ki bu. Ve bu talihsiz olaydaki kurban da sanık da, ikisi de hem uyuşturucu hem evsizlikle ilgili sorunlarla becerleşen toplumu gerçekten darbesine yemiş insanlar bu üzücü olayın iki kahramanı. Onun için umarız bu konu bu sayede gündeme gelir ve daha yoğun bir şekilde tartışılır. Bu arada psikiyatri hekimleri odasında çok ilginç bir açıklaması oldu bugün. Özel hekimliğe yoğun bir kaçış oldu ve devlet hastanelerindeki ve devlet sistemindeki psikiyatrist hekimlerin sistemden kaçtığı. Gerçekten orada da çok ciddi bir sorun var. Bu sorunlar yubağı içinde işte hepimizin yapacağı tabii ki işte birbirimize sahip olmak, çoluğumuza, çocuğumuza, çevremize sahip olmak gerçekten kolay değil. Evet, bu tür sorunlara önemli. Düştükten sonra içinden çıkabilmek.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.